Ayrım 2, yol arkadaşım, Adnan Satıcı, sayfa 22. Elveda okul. Anneannem bulduğu her fırsatta okula gitmenin, okulu bitirip adam olmanın yararları üzerine uzunca söylevler verirdi. Bir zamanlar hemşire olarak görev yaptığı askeri hastanede okuyup doktor olmuş büyük adamlar tanımıştı. Eğer derslerime iyi çalışırsam, benim de o büyük adamlar arasında katılma şansım olduğuna inandırmaya çalışırdı beni. Ne yalan söyleyeyim, ona inanıyordum. Ve bu inanç oldukça da hoşuma gidiyordu. Onu dinledikçe tatlı hayallere dalıyor, kendimi başkalarına buyruklar veren büyük bir adam olarak düşünüyordum. Buraya kadar pek bir sorun yoktu. Gelin görün ki ne ders çalışacak bir kitabım, ne de ödevlerimi yazabileceğim bir defterim vardı. Aslında okulların açılmasına yakın bir iki defter, birkaç kitap alacak parayı bir yerlerden bulmuştu anneannem. Ancak okulların açılmasının üzerinden bir hafta geçmeden çaldırmıştım onları. Yenilerini alacak parayı bulmak konusunda umutsuz olduğumdan bu konuyu anneanneme açmamıştım bile. Hem bunu öğrenirse dilinden kurtulamazdım. Gözleri neredeyse hiç görmüyordu ve onları çaldırdığımdan haberi yoktu. Deftersiz kitapsız okula gitmenin ne anlamı vardı ki? Öğretmenimiz ders esnasında bir şeyler yazdırırken ben yüzümü avuçlarımın içine alır, öylece otururdum. Bırakın defter kitabı, kalemim bile yoktu çünkü. Bir gözünü kazada yitirmiş öğretmenimiz, öbür gözünü öfkeyle üstüme diker. Sen neden yazmıyorsun evladım diye yazarlardı beni. Korkardım ondan. Bu yüzden de kekelemeye başlardım. Ne dediğimden bir şey anlamazdı. Zaten ben de anlamasını istemezdim. Yoksul olmak utandırırdı beni. Üstelik öğretmenimiz neden defterimin, kitabımın, kalemimin olmadığını bilmeliydi ki sanırım. O da bu konuda en az benim kadar çaresizdi. Yoksul olan bir tek ben değildim ki cebinden çıkarıp alsın bunları. Ne mi yapardı? Sınıftaki arkadaşlarımdan bir kağıt parçası ve iyice küçülmüş bir kurşun kalem bulup bana verirdi. Fazlasıyla gecikmiş olduğumdan yetişemezdim arkadaşlarıma. Bu yüzden de hiçbir şey anlamazdım derslerden. Cemal'le aynı okula ve aynı sınıf düzeyinde öğrenciydik. Ama aynı sınıfta değildik. Okul çıkışında kapıda buluşur, birlikte eve dönerdik. Yol boyunca birileriyle kavga etmemişsek, sınıfta yaşadıklarımızdan söz ederdik birbirimize. Öğretmenimizin beni azarladığını, arkadaşlarımın bana güldüğünü duyunca öfkelenirdi. Hoşuma giderdi öfkelenmesi. Bu benim için kaygılandığını, üzüldüğü anlamına gelirdi. Hele bir yaz gelsin, okullar kapansın, görürler onlar derdi. Neyi görürler? Her şeyi. Nasıl her şeyi? Her şeyi diyorum işte. Ne yapmayı düşünüyorsun? Okulu bırakmayı. İyi ama okula gitmezsek? Ne olur, kıyamet mi kopar? Baksana çevremizdeki büyüklere. Birçoğu bizim yaşımızda okulun önünden bile geçmemiş. Yine de yaşamaya devam ediyorlar değil mi? Öyle ama. Tutturmuşlar okul diye bir şey. Başka da bir şey bildikleri yok. Ben filmlerde gördüğümüz gibi yaşamak istiyorum, anlıyor musun? Öyle yaşamak için de okula gitmek gerekmiyor. Bilmem ki ama herkes okula gidiyor. İstiyorsan sen de onlarla gidip gelmeye devam et. Ödevlerini yapmadığın için cetvelle dayak yemekten, arkadaşlarının alay konusu olmaktan mutluysan sorun yok. Okulun son günlerindeki bütün konuşmalarımız aşağı yukarı böyle bir şeydi işte. Cemal kafasına koymuştu bir kez, okulu bırakacaktı. Bana gelince doğrusu bu konuda kafam karışıktı. Beni bırakıp giden annem, Zümrüt annem, her fırsatta dünyaya getirdiği 7 çocuğun en akıllısının, en zekisinin ben olduğumu söylerdi. Bu çocuk diğerlerine benzemeyecek, okuyup büyük adam olacak derdi. Bunu derken bir de kanıtı vardı. Sizde de bu gelenek var mıdır bilmem. Bizde çocuğun ilk dişi çıktığında bunu kutlamak için hedik adını verdikleri özel bir yemek yapıp konu komşuyu çağırırlar. Törensi bir hava içinde geçen bu kutlama sırasında içine çeşitli nesneler koydukları kocaman bir tepsiyi getirip dişi yeni çıkmış bebeğin önüne koyarlar. Bebek tepsinin içindeki nesnelerden hangisini seçerse o nesneyle ilgili bir meslek sahibi olacağını düşünürler. Söz gelimi makası mı aldı eline? O halde o bebek büyüyünce terzi olacaktır. Tarağa uzandıysa berber, tornavideye uzandıysa tamirci, kepçeye uzandıysa aşçı olacağına hükmedilir. Benim hedik törenimde yaşananlar annemin aklını çelmişti bir kere. Çünkü koca tepsideki onlarca ışıltılı nesne içinden çekip kavradığım nesne küçücük bir kurşun kalemmiş. Anneme göre bu yazgımın yüzünü bütün çıplaklığıyla gösterdiği bir andı. Bana düşense yazgıma uygun davranıp okumak, doktor gibi, mühendis gibi, öğretmen gibi büyük bir adam olmakmış. Şimdi böyle konuştuğumuza bakmayın siz. Aslında ben de annem gibi yazgımın o an yazıldığını düşünmüşümdür hep. Bana biçilen bu rol, çok da gurur vericiydi. Hiçbir eğitim görme şansına erişememiş insanların oluştuğu bir çevrede, okuyup büyük adam olma olasılığı bile başlı başına bir ayrıcalıktı. Bu nedenle annemin öngörüsünü ben de paylaşıyor, bunu gerçekleştirmek için de okumak istiyordum. İyi de okula gitmek için gerekli hiçbir şeye sahip değildim. Üstümdeki önlüğü okul önlüğü demek için 1000 şahit gerekirdi. Yıkanmaktan öylesine solmuştu ki, renginin bir zamanlar siyah olduğuna inanmak güçtü. Ha bir de yakan vardı evlere şenlik, beyaz olması gerekirken kirli sarıydı. Anımsamıyorum ama belki de onu satın aldığımız gün beyazdı. 3 yıl boyunca kullanılmaktan rengini kaybetmişti ve yaşlı bir insanın teni kadar buruş buruştu. Bunlar neyse ya, defter kitapsız bu iş olmuyordu. Cemal haklıydı ama annemi benimle ilgili öngörüsüne yanıltmış olmak üzücüydü. Olsun, ne fark ederdi ki? Hem annem yanımda değildi artık, hem de ilkokulu bitirsem bile daha ötesine gitme şansına nasılsa hiç erişemeyecektim. Okulu bıraktım ben de. Soyguncular iş başında. Sabahları Cemal'in ıslık sesiyle uyanırdım. Kulak yırtıcı bir ıslığı vardı Cemal'in. Dilini dişlerinin arasına sıkıştırır, görünüşte hiç çaba harcamadan güçlü bir ıslık sesi çıkarırdı. İstisnasız benden önce uyanır, sokağa atardı kendini. Islığı da nerede kaldığın anlamına gelirdi. Fırlardım yatağımdan. Anneannem o sırada ya avluda oturuyor ya da mutfak olarak kullandığımız odamızın girişindeki sundurmada yemek yapıyor olurdu. Ona görünmeden evden çıkmam olanaksızdı. Arkamdan bağırır, Cemal'le buluşmaktan caydırmaya çalışırdı beni. Bu çabasının her defasında başarısızlıkla sonuçlandığını söylememe gerek var mı? O sabah da öyle oldu. Cemal'in kulak parçalayan ıslığıyla attım kendimi dışarı. 10 metre kadar ileride sokağımızı kesen, bizimkinden daha dar bir başka sokağın köşesinden başını uzatmış beni bekliyordu. Koşarak yanına gittim. Oldukça telaşlı, biraz da kızgın gibiydi. Dışarı çıkmakta geciktiğimi düşünüyordu. Bugün önemli bir gün, sen hala uyu bakalım diyerek karşıladı beni Cemal. Önemli bir gün mü? Bana bak, korkuyorsan unutma numarası yapacağını açık açık söyle. Benim hiçbir şeyden korkmadığımı sen de bilirsin. Öyleyse ne diye daha dün gece yaptığımız planı unutmuş gibi davranıyorsun? Unutmuş gibi davranmıyordum. Gerçekten de unutmuştum. Belki de dün gece Cemal'le planladığımız soygunu heyecanlı bir düşünce oyunu olarak görmüş, ciddiye almamıştım. Bu arada unuttuğum bir şey daha vardı. Cemal hiçbir şey unutmazdı. Ve tehlikeli planlardan söz etmeye başladıysa şakası yoktu. Daha önce de birkaç hırsızlık işi planlamış ve gerçekleştirmiştik. Ama bu soygun işi diğerlerine benzemiyordu. Her şeyden önce yakalanma olasılığımız %100'e hayli yakındı. İşler umduğumuz gibi gider de paçayı kurtarırsak büyük bir iş başarmış olacaktık. Ardından ver elini İstanbul. İstanbul'da yaşamak buradakinden daha zevkli ve kolay olmalıydı. Sinemada izlediğimiz, filmlerde gördüğümüz İstanbul yaşamı yalan değildi ya. 10 yaşlarında iki veledin böylesine tehlikeli bir işe kalkışmış olabileceği size pek inandırıcı gelmeyebilir. Bunu başkasından dinleyecek olsam benim de kafamda kuşkulu soru işaretleri belirirdi herhalde. Bu nedenle kimseyi kınayamam. Ancak birazdan anlatacaklarım harf harfine yaşandığına yemin edebilirim. Soyacağımız iş yeri bir hurdacıydı. Tarihi bir bina olan bir iş yanındaki bu hurdacıya gidip gelmişliğimiz çoktu. Oradan buradan topladığımız, bazen de çaldığımız demir, bakır, tunç gibi metallerden yapılı hurda malları götürüp o hurdacıya satardık. Bakışları insanı tedirgin eden bu hurdacıyı ikimiz de sevmezdik. Üstelik cimrinin çekiydi. İşten pek anlamasak da bizi kandırdığından, elimizdeki malı değerinden çok daha düşük bir fiyata aldığından emindik. Ona sattığımız malların parasını öderken açıp kapadığı çekmecenin görünürde bir anahtarı yoktu. Bize ödeme yaparken de parayı her defasında bu çekmeceden çıkarıyordu. 10 yaşında bir çocuk için çok fazla diyebileceğimiz bir para tomarı gözümüzü okşardı. Peki bu işi güpegündüz nasıl yapacaktık? Planımız belliydi ve kağıt üzerinde kusursuz görünüyordu. O gün günlerden cumaydı. Hani esnafın dükkan kapısına birazdan dönerim diye not bırakıp cuma namazına gittiği gün. Zemin kattaki dükkanın tenha sokaklardan birine bakan arka penceresi, üzerinde asma bir kilit bulunan iki kanatlı bir ahşap kepenkle kapalıydı. Kilidi kırmak bizim için işten sayılmazdı. Hurdacı namazdayken kilidi kırıp içeri girecektik. Gerisi çocuk oyuncağı. Cemal'le sabahın körü dedikleri bir saatte buluşmuştuk. Yani işe başlamak için epey erkendi. İkimiz de kahvaltı filan yapmadan fırlamıştık sokağa. Karnımızı doyurmamız gerekiyordu. Bende hiç para yok, dedi Cemal. Al benden de o kadar. Aç kalacak değiliz ya, bir şeyler uydururuz. Aç kalacak değiliz ya. Cemal işte böyle bir küçük adamdı. Doğuştan iyimser ve her zaman bir çözümü olan küçük bir dev adam. Güle oynaya çıktık evimizin bulunduğu sokaktan. Caddeye ilerleyen faytonların arasına asılıp kentin işlek meydanlarından biri olan 4 yıla kadar keyifli bir yolculuk yaptık. 4 yol. Pastaneler, lokantalar ve her türden yiyecek satan iş yerleriyle kaplı bir yerde o zamanlar. Cemal, hadi Şeyh Musuf Pastanesi'ne gidip bir şeyler yiyelim dedi. Sonra da hesabı ödemeden kaçarız. Olmaz dedim. Neden olmayacakmış bakalım? O şişko pastaneci mi bizi yakalayacak? Tozumuza bile yetişemez. Sen bana güven. Olmaz dedim Cemal. Neden? Başka bir plan yapalım. Bu eskidi. Artık parayı peşin istiyor garson. İyi o halde. Yap bir plan da görelim. Gidip açıkça paramız olmadığını ama çok aç olduğumuzu söyleyelim. Güldürme beni. Küfrü basıp kovar bizi oradan. Paramız olunca ödeyeceğiz deriz. Baksana Ali, sen tahminimden de safmışsın. Her gün kaç kişi aynı sözlerle buraya uğruyor biliyor musun? Ne kızıyorsun? Plan yap dedim. Yaptım ben de. Plana bak. Seninki plan değil, dilencilik. Biz dilenci olmayacağız, anlıyor musun? Biz korkunç bir çete olmalıyız. Kimse acımamalı bize. Öyle korkmalılar ki bizden. Biz onlara acımalıyız. Anlıyor musun beni? Anlıyor musun? Cemal bunları söylerken omuzlarımdan tutmuş, ateş saçan gözleriyle gözlerimin içine bakıyordu. Düşününce hak vermiştim ona. Biz dilenci olmamalıydık. Olamazdık. Küçücük dünyamızı kuşatan kötülükler içinde ayakta kalmanın tek yolu herkesten daha fazla acımasız olmaktı. Çünkü bizim dünyamızda insanlar insanlara ne güveniyor ne de acıyordu. Yanıt vermedim Cemal'e. Suskunluğumun kendisine onayladığım anlamına geldiğini kavramış, o da susmuştu. Ellerimiz ceplerimizde dalgın dalgın yürüdük bir süre. Cemal dur dedi birden. Bizim Ramazan hangi lokantada çalışıyordu? Hangi Ramazan? Ramazan Doğan, benim sınıf arkadaşım. Ha, o mu? Vatan lokantasında amcasının yanında çalışacağını söylemişti geçen gün karşılaştığımızda. Tamam işte, bugün de karnımızı doyurduk diyerek sevinçle ellerini ovuşturmuştu. Vatan lokantası bulunduğumuz yere çok yakındı zaten. 2 dakika sonra lokantanın önündeydik. Ramazan görünürlerde yoktu. Cemal, sen git sor dedi. Lokantadan içeri adımımı attığım sırada alt kat merdivenlerin başında Ramazan'ı gördüm. O da beni görmüş, buna şaşmıştı. Cemal'in dışarıda beklediğini söyleyip dışarı çağırdım onu. İkiletmedi bile. Elindeki tabakları tezgaha bırakıp ardından geldi. Benden çok Cemal'i gördüğüne sevinmişti. Severdi Cemal'i. Cemal de onu. Cemal, konuşacaklarım var seninle dedi ve planımızı ona da anlattı. İyi plan dedi Ramazan. Keşke geceye bıraksanız işi. O zaman ben de size katılırdım. Gece olmaz. Çünkü adam akşam evine giderken parayı da yanına alıyordur mutlaka. İyi de görüyorsunuz çalışıyorum. Akşam olmadan buradan ayrılamam. Ayrılmana gerek yok zaten. Benden istediğiniz bir şey yok mu? Var. Keskin bir bıçak istiyorum. Ne olur ne olmaz. Lokantanın arkasındaki sokakta bekleyin getireyim dedi Ramazan. Döndü gidiyordu ki birden durdu. Karnınız aç mı? Yiyecek bir şeyler de getireyim. Hem de nasıl açtık. Ama Cemal bundan söz etmeyi kendine yedirememişti. Büyük bir olasılıkla Ramazan'ın aç olduğumuzu sezeceğini tahmin etmiş, tahmininde yanılmamıştı. Ramazan'ın dediğini yaptık. Arka sokağa geçip epeyce bekledik. Ramazan sonunda elinde siyah naylon bir torbayla çıkıp gelmişti. Ortalıkta kimselerin olmadığını kontrol ettikten sonra Cemal gazeteye sarılı kasap bıçağını çıkarıp gömleğinin içine sakladı. Ekmek arasına dizilmiş ciğer kebaplarını da iştahla mideye indirmiştik. Şimdi bir de silahımız vardı. Keşif yapma amacıyla hurdacı dükkanının bulunduğu yerlerde gezinirken o bıçağa neden ihtiyaç duyduğunu sormuştum Cemal'e. Hırsızlık gibi bir serüvene atılmak yeterince korkutucuydu zaten. İşin içine bıçağı sokmanın ne alemi vardı? Cemal korktuğumu fark etmişti. Bu kez neden bilmem korkaklıkta suçlamamıştı beni. Tam tersine yatıştırmaya çalışmıştı. Hem dükkana girdiğimiz sırada orada kimseler olmayacaktı. Yine de yanımızda durmasına yarar vardı. Tedirginliğim artmıştı. Ancak kararlaştırdığımız sözden dönmeyi, bana sokaklarda öğretilen arkadaşlık hukukuna sığdıramıyordum. Çaresiz kalmış, susmuştum. Ezanla birlikte çevredeki dükkanların sahibi insanlar, birer ikişer dükkanlarını kapatıp en yakınlardaki ulu camiye akın etmeye başlamışlardı. Soymayı tasarladığımız dükkanın daracık bir sokağa bakan arka penceresinin önünde yerimizi almıştık. Cemal içeri girecek, ben pencerenin önünde onu bekleyecektim. Kilidi kırmak kolay olmadı. Daha doğrusu kırılmadı. Fakat asma kilidin takılı olduğu halkalardan biri, arasına sıkıştırdığımız levyeye benzeyen uzunca bir demir çubuğa ikimiz birden asılınca çakılı olduğu ahşap kanattan çıktı. Güç de olsa pencereye kanatlarını açmayı başarmıştık. Cemal Tıklaz boyundan beklenmeyecek bir çeviklikle içeri daldı. Ben pencerenin karşısında birkaç adım ötede heyecanlı bir bekleyişe geçmiştim. Bulunduğum sokak iki insanın birbirine çarparak geçebileceği darlıkta olduğundan gelip geçen fazla olmuyordu. Ancak oradan geçen her insan yüreğimi ağzıma getirmeye yetmişti. Korkudan kalbim küt küt atıyor, elim ayağım titriyordu. Doğrusu bu işi tasarlarken bu kadar korkacağım aklıma gelmemişti. Arada bir fısıldayışa benzer bir ses tonuyla Cemal'e sesleniyor, acele etmesini istiyordum. Cemal'den ses soluk çıkmıyordu. Orada ne kadar beklediğimi anımsamıyorum ama bana çok uzun bir zaman gibi gelmişti. Saatler kadar uzun bir süre. Bir ara Cemal'i orada bırakıp kaçmayı bile düşündüm. Sonra böyle düşündüğüm için utandım. Cemal benim yerimde olsa asla böyle bir düşünce geçirmezdi aklından. Korkudan tir tir titreyerek de olsa bekledim. Yeryüzünün en uzun bekleyişiydi bu. Sonuç tam anlamıyla bir hüsrandı. Cemal pencereden dükkana girer girmez çekmeceye yönelmiş. Çekmece kilitli değilmiş. Bu iyi haber. Bir de kötü haber var. Çekmecede birkaç kuruş bozuk paradan başka değerli hiçbir şey yokmuş. Cemal hayal kırıklığı üzerinden atıvermiş hemen ve karar vermiş. Bulduğu bir çuvala iyi para edeceğini düşündüğü bakır ve tunç parçalarını doldurmuş. Almam için pencereden uzatmıştı. Bu da ne diye sormanın anlamı yoktu. Uzattığı çuvalı yüklenip indirdim aşağı. Ardından Cemal çıktı. Epey ağır çuvalın bir ucundan ben tuttum, öbür ucundan Cemal kavradı. Hızlı adımlarla uzaklaştık oradan. Sırladığımız çuvalla bulunduğumuz mahallenin bütün ara sokaklarını dolaşmışızdır herhalde. Aslında bu sokakları iyi kötü biliyorduk. Heyecandan olmalı. Bu kez labirenti andıran bu sokaklardan ana caddeye çıkmak yaklaşık bir saatimizi almıştı. Oradan da evimizin bulunduğu mahallenin yolunu tutmuştuk. Yol boyunca Cemal ne düşünüyordu? Sormadım. Ama ben karşımıza çıkan her insanı mallarını çaldığımız hurdacı sanıyordum. Korkudan ve yorgunluktan tere batmıştım. Daha önce hiç yaşamadığım biçimde soğuk biterdi bu. Sokağımıza ulaşınca o sıcak yaz gününde üşüdüğümü, titrediğimi daha dünmüş gibi anımsıyorum. Gerisi kolaydı. Şimdi elimizde bir çuval ganimet vardı. Onları çaldığımız anlaşılmasın diye parça parça başka hurdacılara satacaktık. Oturup yeni bir plan yaptık. Ben evlerimizin bulunduğu avluya gidip oradan dışarıya bir mazgalı olan yere bodrum kat sayılabilecek odunluğa geçtim. Cemal dışarıdan çuvaldaki hurda parçalarını içeri atıyordu. Ben de bunları bir köşeye topluyordum. Bu iş bitince ganimetimizin üstünü iyice örttükten sonra hiçbir şey olmamış gibi dışarı çıktım. İçeri girerken beni görmeyen anneannem tam dışarı çıkarken farkıma varmış, arkamdan seslenmişti. Aldırmadım tabii. Daha bir sürü işimiz vardı. Sorumsuzun tekiyim ben. Bu küçük soygun Cemal'le benim suçluların dünyasına attığımız ilk önemli adımdı. Görünen o ki sonuncusu olmayacaktı. Aslında özellikle ben bu işin yasa dışı son işimiz olmasını çok istiyordum. Çünkü korkudan neredeyse ölecektim. Bunu Cemal'den saklamamaya da kararlıydım. Gülümsemişti Cemal. Kendisinin de bir parça korktuğunu itiraf etmek zorunda kalmıştı. İnsanlardan bir şeyler çalarak yaşamanın güçlüğünü kabul etmişti. Bu işin sonu yoktu. Mahallemizden yasa dışı işlere bulaşmış büyüklerimiz hakkında anlatılan ibret verici öykülerle büyümüştük. Bu öykülerin hiçbiri mutlu sonla bitmemişti. Kendimize daha güvenli bir iş bulmalıydık. Ama nasıl? Diğer bazı arkadaşlarımız gibi bir işe girip çalışabilirdik. Bir kahvehanede komi, bir lokantada bulaşıkçı olarak iş bulmak o kadar da zor değildi. Ama o yaştaki çocuklara bu tür işler karşılığında ödenen ücretler o kadar azdı ki sabahtan akşama kadar ayakta durmaya değmezdi. Üstelik patronlar bu küçük yaştaki işçilere pek kötü davranıyorlardı. Ne Cemal ne de ben hakaretler, küfürler eşliğinde iş yapacak kadar yumuşak başlıydık. Bir terzinin ya da berberin yanına çırak gitmek de seçeneklerimizden bazılarıydı. Aramızda bu seçenekleri de değerlendirmiştik. Kararımız olumsuzdu. Çünkü fazlasıyla sıkıcı işlerdi bunlar ve bu gibi işlerde çıraklara verilen haftalıkla sinemaya gitmek bile olanaksızdı. Bizse daha özgür ve daha kazançlı bir iş bulmalıydık kendimize. Gönlümüzce çalışabilmeli, yeterince para kazanmalıydık. Dahası insanlar bize saygı duymalıydı. Sizin anlayacağınız, kendi işimizi kurmalıydık. Bunu sağlamak içinse sermayeye ihtiyacımız vardı. Çaldığımız hurda parçalarından elimize geçen parayı biriktirmeye karar vermiştik. O da yetmezse bir yerlerde bulup buluşturacak, gerekli parayı denkleştirecektik. Sonunda biriktirdiğimiz paralarla da kaçak Amerikan sigaraları alıp işlek caddelerde sigara satmaya başlayacaktık. Bu işi yapan başka çocuklar da vardı ve ceplerinden para eksik olmazdı. Bir an önce işe koyulmalı, gereken parayı bulup buluşturmalıydık. Bu amaçla harekete geçmek için gecikmedik. Odunluğa sakladığımız hurda parçalarını çaldığımız yerden uzaktaki başka hurdacılara parçalar halinde sattık. Elimize geçen paraları da yine odunluğun taş duvarındaki bir oya saklayarak biriktirdik. Ancak elimize geçen para hala yetersizdi. Cemal yeni bir soygun yapmamız gerektiğini söylediğinde hiç düşünmeden itiraz ettim. Bu kez kararlıydım. Ben bu işte yoktum. Bunu duyan Cemal, "Korkuyor musun yoksa?" dedi. "Korkuyorum, ne olmuş? Boşuna korkuyorsun. Bir kez denedik ve bir şey olmadı." "Doğru diyorsun. Bir kez denedik. Yetmez mi?" "Görüyorsun ya, yetmedi işte." "İyi ya, bir daha deneyeceğiz. Yine yetmeyecek. Hadi bir daha çalalım diyeceğiz. Yine yetmeyecek. Bir kez daha, bir kez daha. Bu işin sonu yok." "Bu son olacak. Hayır, olmayacak. Varsın olmasın. Biz de devam ederiz." "Biz de mi? Ben yokum. İstiyorsan sen devam edersin, tamam mı?" "Galiba okul yollarında sürünmeyi özledin. İyi o zaman. Git de öğretmenlerinden dayak yemeye, hakaret işitmeye devam et. Arkadaşların alay edip dursun seninle." "Okulu falan özlediğim yok. Ama hapishaneye düşmek de istemiyorum. Bence sen de düşmemelisin. Çünkü orada sana okulda davrandıklarından daha iyi davranmayacaklarını biliyorsun. Ayhan abinin anlattıklarını unutmadın değil mi?" "Hapishaneye düşeceğimizi de nereden çıkardın? İlkinde düştük mü?" "Hayır. Öyleyse korkmana gerek yok." "O Ayhan abinin salaklığı. Bakkal Rıza'yı bıçakla korkutarak soyduğunu önüne geleni övünerek anlatırsan hapse düşersin tabii." "Kusura bakma ama senin ondan daha akıllı olduğunu düşünmüyorum. Sen de mahalledeki çocuklarla hurdacıyı nasıl soyduğumuzu anlatmıştın geçenlerde." "Doğru, anlatmıştım. Ama onlar da yaptıkları hırsızlıkları anlatmıştı o gün. Ne yani, övünerek bizi küçük görmelerine izin mi verseydim?" "Aferin sana. Bizi küçük görmelerine izin vermedin ama ellerinde kocaman bir koz verdin. Yarım bir gün polis onları sıkıştırdığında ilk işleri bizi ele vermek olacak, biliyorsun." Sıkıldın mı konuşmalardan? Son kez soruyorum. Var mısın, yok musun?" "Yokum dedim ya." Son yanıtım Cemal'i durdurmaya yetmişti. Verdiğim karardan dönmeyeceğim ses tonumdan anlaşılıyordu. Kaşlarını çatarak yüzüme dik dik baktı bir süre. Sonra da dönüp gitti. Küsmüştük. Bu tartışmayı izleyen birkaç gün boyunca evimizin avlusunda, sokakta karşılaşmış, göz göze gelmekten kaçınmıştık. İkimiz de yalnızdık. O süre içinde ben sokaklarda amaçsızca dolaşmış, düşler kurmuştum. Cemal'in neler yaptığından haberim yoktu. Merak etmiyor muydum? Merak etmez miyim? Elbette diyordum. Ama gidip sormayı aklımdan bile geçirmedim. Kızgındım ona. Başımızı belaya sokacak işler peşinde olduğundan kuşkum yoktu. Konuşan ilk ben olursam, bunun pişman olduğum, ona hak verdiğim anlamına geleceğini biliyordum çünkü. Oysa ne pişmandım, ne de ona hak veriyordum. Onun gelip benimle konuşmasını beklemekten başka çarem yoktu. Bu durum ne kadar sürdü şimdi anımsamıyorum. 1, belki de 2 hafta. Bana çok uzun süren bir küslük gibi gelmişti. Yatağımda gözümü açtığım her sabah içimde kıpırdayan bir mutsuzluk hissediyordum. Koca dünyadaki tek arkadaşımla görüşüp konuşamamak fazlasıyla üzücüydü. Ancak onunla konuşmamaya kararlıydım. Konuşacak olursam yeni bir soyguna evet demek zorunda kalacaktım. Şükürler olsun ki buna gerek kalmadı. Bundan çok daha anlamlı bir olay Cemal'le aramızdaki buzların çözülmesine yardım etmişti. Şimdi o olayı anımsadığım şu anda bile tüylerim diken diken oluyor. Aslına bakılacak olursa benim için utanç verici bir olay bile sayılabilir. O sabah erkenden uyanmış, anneannemin uyanmasını beklemeden evden sıvışmıştım. Evimizin yanındaki boş arsada oynayan çocukları bir süre izledikten sonra sıkılınca soluğu sinema önünde almıştım. Sinema önünde toplanmış yaşları benimkine yakın çocuklar arasında oyuna dalmıştım ki birden Cemal'i karşımda bulmuştum. Canı sıkkın, yüzü solgundu. İyi bir haber getirmediği ilk anda anlaşılıyordu. Önce yine birileriyle kavga ettiğini düşündüm. Ne oldu dercesine ısrarla benden kaçırmaya çalıştığı gözlerine baktım. "Hadi eve gidiyoruz," dedi. "İyi, gidelim de ne oldu ki?" "Yürü, yolda konuşuruz." Yol boyunca ben "Ne oldu, anlatsana," diye üsteledim. Cemal ise sustu. Cehennem azabı dedikleri bu olsa gerekti. Evimizin bulunduğu sokağa sapınca dayanamayıp yakasına yapıştım. Cemal, anlatsana ne oldu? Anneannen. Anneannem mi? Bir şey mi oldu ona? Ama merak etme, şimdi iyi. Cemal'in bu sözleri üzerine koçarak eve daldım. Avluda olağanüstü bir durum yok gibiydi. Anneannemin odasına çıkınca gördüm ki aynı avluda oturduğumuz bütün komşular anneannemin başına toplanmıştı. Kadınlardan biri, anneannen ölürken neredeydin ha diye azarladı beni. Bir başkası, korkutma çocuğu diye araya girdi. Bense korku, utanç ve endişe içinde kıvranıyordum. Anneanneme bir şey olursa nereye, kimin yanına giderdim? Üstelik onun yanında olmam gerekirken bir anda sokaklarda sürtüyordum. Tanrım ne olursa olsun onu bana bağışla diye içimden yalvarmaya başladım. Ardından da hıçkırıklarla ağlamaya. Komşu kadınlardan biri boynuma karnına bastırıp korkma yavrum anneannen iyileşecek dediğinde bir parça yatışır gibi olsam da gözyaşlarıma engel olamamıştım. Ta ki anneannem sesimi tanıyıp hasta yatağından ağlama evladım ben iyiyim diyene kadar hıçkırıp durdum. Ardından Cemal koluma girip beni dışarı çıkardı. Anneanneme neler olduğunu ondan öğrendim. Ben evden çıktıktan sonra anneannem uyanmış, avlumuzun bizim kaldığımız odaya göre en uzak köşesindeki tuvalete gitmek istemiş. Kaldığımız odadan avluya inen basamakları inerken birden dengesini kaybetmiş ve düşmüş. Kendinden geçmiş olmalı ki düştüğü yerde öylece kalmış. Cemal fark etmiş anneannemi, başı kanlar içindeymiş. Önce öldüğünü düşünmüş, ablasına haber vermiş, ablası da diğerlerine. Kaldırıp yatağına yatırmışlar. Kolonya ile yarasını temizleyip sarmışlar. Komşulardan biri çorba yapıp getirmiş. Diğeri ağrı kesici bir hap. Siz bunları okurken doğal olarak neden hastaneye götürmemişler diye merak edeceksiniz. Bu olay bile içinde yüzdüğümüz yoksulluk denizinin ne kadar derin olduğunu göstermeye yeterli artar. O günlerde ne bizim ailemizin ne çevremizdeki diğer ailelerin hastaneye, doktora falan gidecek halleri vardı. Herkes kendinin doktor olmaya mecburdu. Yaralanmalar, zehirlenmeler, hatta daha önemli sağlık sorunları bile evdeki en ilkel olanaklarla çözülmeye çalışılırdı. İnanmakla güçlük çekeceğinizi biliyorum ama çoğunlukla da çözülürdü. Nitekim anneannem bu ölümcül kazayı ucuz atlatmış, birkaç gün sonra ayağa kalkmıştı. İkinci ayrımın sonu sayfa 49.